Ayrım 12. Azdı yine deli gönül, üzerine geliyorum. Geçti yine boş bir ömür, ellerinden öpüyorum. Haberin yok, ölüyorum. Haberin yok, ölüyorum. Sen giderken, sen gelirken ben gidiyorum. Dermanım yok, ölüyorum. Ayrılırken ben içiyorum. Deniz sularıyla dolduruyorum kupkuruluğumu. O gün niye bu kadar duruldun, görüşeceğiz daha gitmeden dediğin gün, seni en çok sevdiğim ve içimde bitirdiğim gün, evinin merdivenlerinden inerken hayatımın içinde aşağı yuvarlandım. Her basamak biriktirilmiş bir acının feryadıydı. Editör yine dosyamı reddetti. Elime aldığım bir dergide yine yolladıklarım yoktu. Sevdiklerim yine öldü. Sen yine hoşuna giderse kalırsın dedin. Neyi anlatacaktım? Hangi temel üzerine yeniden şekillendirebilirdik ki polenleşmiş varlığımı? Bu denli anlamazken beni, sen de anlamazken beni, kim bilir kimler geç kalacak artık bana. Kimler katılacak anlamsızlaşan anılarıyla, çünkü telafisi yok. Sonun başı yok. O basamakları ve hayatımı inerken biliyorum tüm bunları. Eski apartmanın loş avlusundan dışarı çıkınca güneş gözümün tam içine patladı. Işık, ötede ışık. Bir bebek doğuyor şu anda. Arasındayım daha. Artık burası değil. Orası olan bir yerle ötenin arasındayım. Tam ortasında. Bu benim annesinin karnını tutup da şiir okuduğum bebek. Dün gördüğüm. Dün. Zaman tuhaf bir şaka gibi. Artık zamanın dışındayım. Anlarımız çakıştı. Biri gider, diğeri gelirken. Sıkıştığı yerden dışarıya çıkmaya, hayata doğmaya çalışıyordu. Ne kadar güzelsin dedim. Hadi biraz acele et, annen seni bekliyor. Sen neredesin diye sordu bana. Doğmamış ya, nasıl anlatılır bunca şey? Uzakta dedim kısaca. Benim de başka bir yere doğduğumu anlattım. Yollarımızın kesiştiğini. Onun varlığı hayatın bana gider ayak sunduğu bir güzellikti. Şimdi bu ebedi boşlukta daha bir bütünüm. Rüzgarla elimden kayan bir şal gibi boşluğa uçtu hayat. Dokusunun hissi hala avuçlarımda. Boşta kalan elimi havaya kaldırdım. El sallıyorum hayatın ardından. Aksak tırsak. Gök kırmızı. Babası ve annesi birbirlerine bağırdıklarında gök kırmızı. Paradan konuştuklarında, olmayan paradan. Yer mavi. Adımları basmıyor. Gerisin geri havaya yaylanıyor sanki. Ali ile buluştuğunda yer mavi. Resimlerini çiziyor dünya hallerinin. Dünyanın kendisine görünür hallerinin. Hava leylak. Renkleri ne kadar özgün kullanıyorsun dediğinde resim öğretmeni. Özgün ne bilmiyor. Ama söyleyişinden belli. İyi bir şey. Öğretmeni ona boyalar buldu. Hele bitir okulunu, sınava hazırlayacağım. Hem resim yapar hem de öğretmenlikle geçinirsin kızım dedi. Gülnaz onun yanında kendini çok özel hissediyor. O duygunun rengini arıyor deli gibi. Aklı fikri resimde, bir de Ali'de. Evin en büyüğü o. Ana yarısı. Matah bir konum değil abla olmak. Çocuklar hep mızırdasın. Sen büyüksün ya, sineye çekmek zorundasın. Evin en güzel zamanı gece, herkesin uyuduğu an. O zaman başucundaki sehpanın çekmecesine uzanıyor. İçinden çıkardığı defter ve kitaplarla oyalanıyor uzun uzun. Öğretmenin verdiği küçük tablo da o sehpaya dayalı. Odanı hasarsın diye vermişti kadın. Nasıl baktıysa öğretmeni kıpkırmızı kesildi sonra. Odası yok ki. Dünya üzerinde kapladığı alan o döşek ve yastığından ibaret. Dert etmeyin öğretmenim. Başucumda çekmeceli küçük bir sehpa var. Oraya koyarım dedi. O sehpa tüm dünyası. Anasının temizliğe gittiği bir evden geldi. Bir yerleri çizili, darbeli ama öyle seviyor sehpasını. Bir ayağı aksak sehpanın. Altına gazete kağıtlarından destek koydu. Yine de tren geçtikçe sehpa üzerindeki her şeyiyle birlikte sallanıyor. Aksak tırsak diye takılıyor içinden Gülnaz ona. Bir sehpaya isim verdiğini kimselere söylemiyor. Dışarıdaki dünyanın sınırı bir yokuş başı. Kısmet teyzenin evi komşu limana. Sokağa bakılan farklı bir pencere. Deseni değişik kahve fincanları, sehpa örtüleri. Ona kuşun sonu dünyanın da sonu. Ötesinde ne var bilmiyor. Bir kez annesine yalvar yakar geldi. Gizlice onunla şehre indi. Hiçbir şeyi ellemek yok. Kırarım kemiklerini dedi anası. Zaten niye elleyecek? Çoğunu ilk kez görüyor bu eşyaların. Böylesi şeylerin varlığından habersiz. Ve onlara ihtiyaç duymayacak, hasetlik etmeyecek denli temiz. Gülnaz'a boyaları ve kağıtları yeter. Geri kalan her şeyi kendi yaratıyor. Bir baktım bitti iş. Evlenince o da temizliğe gidecek. Temizliğe gitmek özgürlük demek. Ali de söz verdi temizliğe bırakacağına. Ama anası resim yapmıyor. Buralarda kimse resim yapmıyor. Sonra öğretmeni geldi, ailesiyle konuştu. Kızınız gerçekten çok yetenekli. Lütfen izin verin. Resim öğretmenliği sınavlarını hazırlayayım, dedi. O günden beri temizliğe gitmek değil özgürlük. Resim çizdikçe açılıyor dünyanın kapıları. Çok şey göreceğini hissediyor şu yokuştan aşağı. Ürperiyor. Resimlerini anlatmıyor pek. Temizliğe gittiği bir hayatın neresine resim öğretmenliğini sıkıştıracağını kestiremiyor. Hani hareket ettikçe değişen, üst üste bindirilmiş desenler var ya, bir tane öyle kartı var Gülnaz'ın yine, o evlerden gelme. İşte temizliğe gideceği hayatın içinden resim öğretmenliği yaptığı hali çıkıyor. Ama anlatamıyor bunları kimselere. Evlerinde hep görünen şeylerden ve eksiklerden konuşuluyor. Paradan, hastalıktan, okul formasından, bulgurdan, yakacak odundan. Çizili bir hayat yolu var buralarda. Hiç değişmeyen bir resim. İyi de o resimlerin hiçbirinde gök kırmızı, yer mavi değil. Kendisine ait olmayan resme neresinden girecek? Ya da niye kendi resimleri bir tuhaf? Niye kendi resimleri diye bir şey var? Yüreği sıkışıyor böyle düşününce. Tıpkı Ali'yi gördüğünde olduğu gibi. Her zamanki gibi bir akşam. Babası her zamanki gibi değil, sinirli. Gülnaz'a kısmet çıktı, dedi pat diye. Bu evin dışındaki birinden bahseder gibi. Evlat olalı bir işe yara, dedi babası. Şu kapıya biraz para girsin. İyi de baba, ben o dediğin oğlanı tanımam ki. Hem ben Ali'yi seviyorum. Bir de hoca hanıma söz verdim. Onun gibi resim öğretmeni olacağım. Yüz mosmor. Konuştukça daha bir mor babasının yüzü. Ne Ali'si lan, ne resmi? Kim sokuyor böyle şeyler aklına? Söyle, konuş. O sustukça evin geri kalanı bağırıyor. Babası sehpasını devirdi. Bir tekmelik canı var zaten garibin. Bir o zaman çıktı Gülnaz'ın sesi. Bir can feryadı çıktı. Yere yığıldı. Boyaları almış babası, tutmuş Gülnaz'ın çenesini, al sana resim diye yüzüne çalıyor habire fırçayı. Gülnaz tablo oldu. Boyanıyor utanca. Hasan dur diye bir çığlıktan ibaret anası. Küçük kardeşleri ağlıyor avaz avaz. Baba ne yapıyorsun ablama? Durdu. Elinde boyalar, yerde devrilmiş sehpa, durdu Hasan. Durdu dünya. Kısmet teyzenin evi, komşu limanı. Anası kapıyı çarptı ilk kez. Buradalar işte. Duvar duvar, elinde çıkını, bir hışım boşalttı yere, fırlatılmış çekmecenin içindekilere. İşte hepsi burada. Boyalardan arta kalanı, resim defteri. Öğretmenin hediyesi, takıları, Ali'nin aldığı gofretin kağıdı. Nasılsa eline geçmiş çiçekli desenli birkaç peçete. Anasının evlerden getirdiği dergiler ve kitaplar. Evlerine ait olmayan, hiçbir faydası dokunmayan her şey, kendisi gibi. Ne olur biraz izin verin, şu yokuşa kadar gidip döneyim, dedi anasının eteğini çekiyor. Git kızım, sonra gel ama. Derlenme artık, söz mü? Söz. Ali nerede? Bu dünyanın başı nerede? Sarıldı sımsıkı Ali'ye. Telaşla koşturdu oğlan. Gel diye haber salmış. Yapmaz öyle şeyler. Ali beni kaçır. Evimiz olsun. Hemen bugün kaçır beni. Kendi sesi bunları diyen. Ali'yi sıkan kendi küçük kolları. Bu gözünden akanlar kendi yaşları. Ali şaşkın. Ne yaptın kız? Yaşatırlar mı bizi? Öyle denir mi pat diye? Ne malum üzerime gelmeyecekleri? Irzına mı geçtin demeyecekleri? Irz ne diye soruyor Gülnaz. Ali'nin bir şey anlatacak hali yok. Delirmiş bu kız. Ben canıma susamadım, düş yakamdan, dedi. Çekti gitti. Ali şimdi gitgide küçülen, küçülen, gözden yiten bir karaltı yokuşun sonunda. Mutfakta türlü çeşit bıçak. Böyle bir kutunun içindeler, boyaları gibi. Boyaları deyince yine o ağrı göğsünde. Babasının dövmesinden beter, yüzünü çizmesinden beter bir ağrı. Babası bir zamanlar, daha sokaklar çok büyükken, elinden tutup da kendisini gezdirirken o koca adam, burnunu yanağına dayayan, sakallarını hissettiği, hani sert şöyle diken gibi ama batmasından tatlı bir zevk aldığı, acılı bir zevk, gül kokulu kızım diyen. Ben canıma susamadım. Mutfakta türlü çeşit bıçak, seç beğen. Her akşamın bir sabahı var. Annesiyle geldiler bu eve, temizliğe. Çırpınıyor ana yüreği, elinde bir sehpa. Öylece durmuş koca salonun ortasında. Bak daha güzelini verdiler kuzum benim. Hadi bir gül. Boyalar da alacağım sana. İstemiyorum ana, dedi bir tek. Bu gece de dönelim eve. Kısmet teyzelere sıkıntı vermeyelim. Çok güzel bir ayna var bu evde. Yüzünü seyrediyor. Nasıl caydı bir anda bu Ali sahi? Niye anlamadı? Kahrını, isyanını. Niye sakinleştiremedi? Teselli edip de yolculayamadı. Güldüremedi yüzünü. Desenlerden biri gitti işte bak kartın üzerinden. Bir hayali var artık. Bir tek kendisinin olan, başka kimselere bir şey anlatmayan. Kısmet teyze sakinleştirmeye çalıştı bütün gece ana kızı. Kötü adam değildir senin Hasan. Delidir ama iyidir kalbi. Hem Gülnaz ilk göz ağrısı. Ben bizim adama sordum. İnşaatta sıkıntı olmuş. Seninkinin üzerine gelmiş kalfa. Ondan bağrında herhal. İşini de kaybeder diye korktuysa başını sallıyor anası. Zaten hep korkulardan geliyor başımıza felaketler. Köyde hayat yok bize diye getirdi buralara. O gün bugün korkuyla geçiyor hayat. Biz ne gülerdik bilir misin? Ne gülerdik? Kendi sevip de almış beni. Kızını paraya everecek. Görülmüş şey mi? Çıktı mutfaktan Gülnaz. Bu koca ev, bu şehirli ev bile üzerine geliyor. Demek nerede olduğun, nelere sahip olduğun önemli değilmiş böyle zamanlarda. Kendinden korkuyor. Başka şeyler düşünmeye. Gazeteyi aldı eline. Sayfaları çevirdi, fotoğraflara baktı uzun uzun. Sonra ölüm ilanlarının arasında gencecik bir kadın resmini gördü. Hesapladı. Yaşı 35 ama daha da genç duruyor. Siyah beyaz resimde yüzünün hatları biblo gibi. Neden öldüğü belli değil. Sevenleri ilan vermiş. Yazılanlar diğer ilanlardan nasıl da farklı. Hayatımıza bir girdin bir çıktın. Doyamadık sana. Ama suçlayamadık da. Sanki dünya bir resim de sen oraya uymadın yazıyor. Duna kaldı Gülnaz. Sanki dünya bir resim de sen oraya uymadın. Bizim hatırımıza kaldın. Güzel kıldın dört bir yanı. Şimdi seni kendi cennetine uğurlama zamanı. Melekler bayram ediyor olmalı. Gazeteyi elinden düşürdü. Nasıl olur? Elin şehirlisi. Bunca güzel. Parası da olmalı. Bak böyle ilanlar vermişler. Aynı şeyleri mi hissetmiş? Dayanamıyor, yeniden bakıyor sayfaya. Bir de şiir koymuşlar sayfaya. Belli ki kadın kendisi yazmış. Sana senin sözlerinle veda ediyoruz demişler. Okuyor Gülnaz şiiri bir solukta. Uzağında. Yatağıma uzanınca saçlarım açık pencereden rüzgara kaşıyor. Raylar da bana, içimde zangırdamaya. Bekleyen yoksa bir yere varılmaz. Yalnızca gidilir. Ben de gidiyorum. Herhangi bir yere. Tercihli yolların ötesinde, tercihsiz hayatlarda olmaya. Vardıklarımın uzağında. Derin bir nefes aldı. Fotoğrafı çok yakınıymış gibi sevgiyle okşadı. İçi almadı. Ana bu gazeteyi alabilir miyim diye sordu. Anası hiç nazlanmadı. Al Gülnaz, zaten diğerlerini de torbayla satıyorum. Bana bırakıyor hanım, dedi. O ilanı kesti özenle. Para çantasını çıkardı. Bu çanta da birilerinin eskisi. Saklayacak parası olduğundan da değil ama seviyor cüzdanını. Hiçbir kusuru yok. Modası geçmiş diye vermişler. Oysa o haliyle kimselerde olmadığı için daha güzel gözünde. Hem modanın geçmesi denilen her neyse pek bereketli bir durum. O bahaneyle bir sürü eksiği kapandı. Sanki o ilanı nüfus cüzdanı gibi gösterecek. Bakın bir ben tuhaf değilmişim. Oluyor işte insana böyle haller diyecek. Trene bindiler. Aklında hala parça parça sözcükler. Raylar da bana içimde zangırdamaya, tercihsiz hayatlarda olmaya, vardıklarımın uzağında. Yol boyu akıyor henüz yaşamadıkları. Gidilecek yerler var, yapacak resimler, sevecek erkekler, akacak yaşlar, paylaşılacak kahkahalar var. Vardıklarının uzağında birini diğerine tercih etmeyeceği, yaşayıp görmek istediği hatalar var. Anasına gülümsüyor Gülnaz. Şu an var, birlikte gittikleri şu yol, iyi kötü bir ev ve kurabildiği, umabildiği hayalleri. Evden içeri girince aksak tırsakı gördü ilk. Bir ayağının altına gazete konulmuş yine. Aldığı darbelerden daha bir yamulmuş sanki. Ama orada işte, eski yerinde. Üstünde de incecik bir vazo. İçinde tek bir gonca gül. Bir de kapağı açılmış koca bir sulu boya kutusu. Dokunamadı. Dokunursa bozulacak sanki her şey. Ne vazosunda gül kalacak, ne kutusunda boya. Sonra baktı, anası da aynı yere dikmiş gözlerini. Demek ki hayal değil. Gülnaz'ım dedi bir ses içerlerden. Yerinden sıçradı babası. Kızım, korkma güzel kızım. Korkma da gel babana, affet onu, dedi adam. İlk o zaman fark etti. Yalnızca sokaklar değil, babasının boyu da küçülmüş sanki. Ne zamandır eskisi kadar kocaman değil bu adam. İçi ezildi. Kollarını açmış bu adama doğru koştu. Minik bir kızken yaptığı gibi koştu. Adam yine dev gibi olabilsin diye. Gece döşeğine serilmeden önce çıkınını açıp yaşam hazinesini gözden geçirdi. Gofret kağıdı çöpü boyladı. Resim defterlerini, evlerden miras şiir kitaplarını sevgiyle okşadı. Yatağa girince sokaktan sızan lamba ışığında cüzdanındaki resmi çıkarıp o hiç tanımadığı kadının solgun yanağına bir öpücük kondurdu. Ne zamandır bu kadar huzurlu uyumamıştı. Gider ayak kayıtları. İşte geldik gidiyoruz. Hoşça kal kardeşim Deniz. Biraz çakılından aldık, biraz da masmavi tuzundan. Sonsuzluğundan da biraz, ışığından da birazcık, birazcık da kederinden. Bir şeyler anlattın bize, denizliğin kaderinden. Biraz daha umutluyuz, biraz daha adam olduk. İşte geldik gidiyoruz. Hoşça kal kardeşim Deniz. Nazım Hikmet. Tezgahtarın uzattığı öylesine bir defter, yeni bir kalem, bir de ben. Yazdıkça tek celsede ayrıldığım ruhsatsız sözcükler. Kurgusuz, çünkü öykü değil. Mektup diyemem ama sana yazılı. Buna rağmen senin için değil. Bunlar son gün notları. Dünya 7 günde yaratıldı, 7 günde de yıkıldı. Ve hiç yalan kalmadı. Kim bilir, zaten sorun da bu. Benim hiç yalanım olmamıştı. Karşıtlarıyla var etmişti Tanrı dünyayı 7 günde. Karanlık ışık meydana çıkınca bilinir oldu. Yer gökyüzü oluşunca. Sular topraktan, güneş aydan ayrıştı. Yaşam başladı. Tanrı buyurdukça şekillenmişti boşluk. 7. günde Tanrı yarattıklarından hoşnut oldu. Günü kutsadı, dinledi. Dünya 7 günde yıkıldı benim için. Önce yer altımdan çekildi. Sonra gök kubbe başıma düştü. Karanlığın aydınlıktan, güneşin aydan farkı kalmadı. Hiçbirinin önemi de. Her yer yeniden boşluk oldu. Karşıtsız boşluk. 7. gündeyim. Boşluğun sınırsız ortasında. Elbette yapabilirim. Göz altlarına kapatıcı, yanaklara şöyle elmacık kemiğine doğru biraz allık. Gözlere gölge ve rimel. Ceylan gibi bakmak ve ağlamamak üzere. Boyalar akmasın. Biraz da parlatıcı. Saçları öne getir, tara, kabarsın. Ama inanır mısın? O zaman bile olmadı. Onlar ve ben ayrı türden insanlardık. Cinsiyetimizin kadın olması dışında ortak bir paydamız olmadı hiç. Kadın saçlarını arkaya toplamış. Kaşlar iyice bir havaya kalkmış. Buram buram baharatlı bir koku. Bolca fondöten ve dekolte. Sivri burun, yüksek topuk. Ama yalnızca bunlar da değil. Daha önemlisi havası. Bende hiç olmayan. Ben saçımı onun gibi topladığımda ne güzel bebek gibi alnın ortaya çıkmış dediler. Sürdüğüm kokulara misler gibi kokuyorsun dediler. İlahi mukadderat, hiç değişmedi anlayacağın. Zamanı daha da somut haliyle hissettim şu bir haftada. Zaman hep aktı. Bir otel odasının kişiliksiz duvarlarından pastel olarak başladığı ömrünü solmuşlukla noktalayan hareketsiz perdelerinden aktı. Zaman sesi kulağımda uğuldayan ambulanslardan, radyo istasyonunun baygın ezgilerinden, komşu kavgalarından, maç tezahüratlarından, uzayıp giden türlü çeşit insan kuyruğundan, geceleyin ateş böceği gibi görünen arabalardan, toplanan çöplerden, yenen yemeklerden, rüzgarın uçuşturduğu kağıt parçalarından, pencere kenarı kadınlarından, televizyon önü adamlarından, dolup boşalan sinemalardan, barlardan, vapurlardan aktı. İşten izin istediğimde hemen son zamanlarda çok yorulduğuma kanaat getirdiler. Oysa beni en az yoran şey iş. Otomatiğe bağlanmış gibi geçiriyorum oradaki saatleri. İş beni yıldırır, usandırır ama yormaz. Ben insan yorgunuyum. Genel olarak hissim şu. Sanki ben büyümüşüm ve her şey çekmiş. Açıkta kalan yerlerimden büyümek suçmuş gibi utanıyorum. Biraz kibritçi kıza benzetiyorum kendimi. Şu soğuktan donmadan önce elinde kalan birkaç kibrit çöpünü yakan ve hayalleriyle ısınmaya çalışırken ölümcül bir uykuya dalan o küçük kıza.